21. sözün ikinci makamı. Dördüncü vecih. Amelin en iyi suretini taharriden neş'et eden bir vesvesedir ki, takva zannıyla teşeddüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Hatta bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder. Bu hal devam eder, gayet yese düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar, şu yaranın iki merhemi var. Birinci merhem, bu gibi vesvese ehli itizale layıktır. Çünkü onlar derler, medar-ı teklif olan ef'al ve eşya, kendi zatında, ahiret itibariyle, ya hüsnü var, sonra o hüsne binaen emredilmiş. Veya kubhu var, sonra ona binaen nehyedilmiş. Demek eşyada, ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubu zatidir. Emir ve nehy-i ilahi ona tabidir. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Ama mezhebi hak olan ehli sünnet ve cemaat derler ki Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur, nehyeder, sonra kabih olur. Demek emir ile güzellik, nehi ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsn ve kubuh mükellefin ıttılağına bakar ve ona göre takarrur eder. Şu hüsn ve kubuh ise suri ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefsül emirde varmış. Lakin sen ona hiç muttali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir hem hasendir. Mutezile der, hakikatte kabih ve fasittir, lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var, bilmedin ve özrün var. Öyleyse ehli sünnet mezhebine göre zahiri şeriate muvafık olarak işlediğin ameline acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme, fakat kabul olmuş mu de, gururlanma, ucbe girme. İkinci merhem, dinde hareç yoktur. La harace fiddin. Madem dört mezhep haktır, madem istiğfara müncer olan der ki kusur ise, gurura müncer olan hüsnü amelin rü'yetine, böyle vesveseli adama müreccahtır. Yani böyle vesveseli adam, amelini güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki, şu hal bir hareçtir. Hakikat-ı hale muttali olmak güçtür. Dindeki yüsre münafidir. Ed-dinu yusrun, la haraca fid-din esasına muhaliftir. Elbette böyle amelim bir mezhebi hakka muvafık gelir. o bana kafidir. Hem lakal ben aczimi itiraf ederek ibadeti layık-ı veçh ile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhameti ilahiye dehalet edip kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Evet. Dördüncü vecih. Dördüncü vecih. Malumunuz birinci vecihi bir hatırlayalım. Huzuru ilahide duran bir insana kalbinin yanında bulunan lümme-i şeytaniye vasıtasıyla şeytanın vesveseye atmaya çalışmasından hasıl olan bazı vesveseler, sıkıntılar ve bunların hal çarelerini konuştuk. İkincisinde insanın kalbinden doğan manaların kalpten çıplak olarak çıkıp hayale libas giymek için, elbise giymek için gittikleri bir anda hayalin de bazı sebepler ve şartlar altında bazı elbiseler dokuyup mühim gördüğünü, ehemmiyet verdiğini yol üstünde bırakması vardı. Öyle bir hadise, öyle bir durum vardı. Kalpten çıkan mana, hayale gidip libas giyeceği vakit bu elbiselere dokunma, temas etme durumu vardı. Eğer kendisine muvafık bir elbise bulsaydı giyecekti. Fakat kendisine münasip, muvafık bir elbise olmazsa onu kesinlikle giymek yoktu. Fakat temas vardı. Vesveseli adam da teması telebbüsle iltibas ettiğinden, temas etmeyi giymek zannettiğinden orada ne yapardı? Vesveseye girerdi. Onun hal çaresini konuştuk. Üçüncüsünde tedai efkar dediğimiz bir durumdan, bir vakadan meydana gelen bir vesveseyi konuştuk. Üçüncüsünde. Yani bir insan herhangi bir şey konuştuğu vakit hariçte birbirine en uzak olan iki şey hayalde sebebi kurbiyetti diye konuştuk. Yaz dediğimiz vakit kış akla gelir. Kara dediğimiz vakit ak akla gelir. Gece dediğimiz vakit gündüz akla gelir. Doğru mu? Dolayısıyla bazen ince bazı münasebet iplerini hayalimiz eşyalar arasında dokuyabiliyor. Kabe dediğiniz vakit putlar aklınıza gelebilir. Melek dediğiniz vakit şeytan aklınıza gelebilir. Maneviyata dair herhangi bir şey dediğiniz vakit farklı bir şeyi hemen hayalinize şeytan getirebilir ve oradan bir temas hasıl olabilirdi. Dolayısıyla burada da bir vesvese olur. Üstadımız da çok güzel bir şekilde namazın edeb-i nezihanesine vesine olan batnımızdaki bazı çirkinliklerin dışarıya çıkmadıkça abdestimize zarar vermediği, içimizde kaldığı müddetçe de hiçbir zarara uğramayacağımızı ifade etti. Kafirlerle müminlerin bir mekanda bulunması birbirlerine zarar vermediğinden yola çıktı ve böyle bir vesvesenin de yerinin olmadığını güzel bir şekilde izah etti ve ettik. Şimdi de amel ile alakalı. Amelimizde çok çabuku bulan bazı vesveselerin hal çarelerini inşallah bu akşam okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuzu ve okuyacağımızı anlamayı nasip eylesin. Hayatımızda tatbik etmeyi nasip eylesin. Hem kendimizin anlayabilecek hem de başkalarına da aktarabilecek bir gücü Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Burada işimize yarayacak ciddi manada bazı bilgiler var. Bu bilgiler esas olmakla beraber bunları da şeriattan bazı şeylerle, bazı fetvalarla da inşallah yeri geldikçe teyit etmeye çalışacağız. Dördüncü vecih. Amelin en iyi suretini, amelin en güzelini tahariden, yani aramaktan neş'et eden bir vesvesedir ki. Bazen takva bir insan, takva olmaya çalışan bir insan ama hassas ve vesveseye çabuk girebilecek bir insan. Amelin en güzelini işleyeyim derken ne yapabiliyor? Tehlikeye düşebiliyor. Harama düşebiliyor. Ayağı kayabiliyor. Bir sünnetin araması bazen Allah muhafaza bir vacibi terk ettirebiliyor, bir harama sokabiliyor. Amelin en iyi suretini tahariden, aramaktan neşet eden, meydana gelen bir vesvesedir ki takva zannıyla, takva yapıyorum diye zannederek teşeddüt ettikçe, şiddetlendikçe hal ona şiddetlenir, durum ona şiddetli gelmeye başlar. Hatta bir dereceye varır ki, hatta öyle bir dereceye gelir ki, o adam amelin daha evlasını, daha yükseğini, daha güzelini ararken harama düşer. Şimdi arkadaşlar, amel işlerken vesveseye düşmemenin en keskin ve güzel yolu ilim sahibi olmaktır. Özellikle fıkıh ilmi bizi bu gibi vesveselerden de kurtarır. Hatırlayın, vesvesenin başında bir cümle kullanmıştı üstadımız. Şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Özeti bu yani. Dolayısıyla fıkıh ilmi için alimlerimiz lehinde ve aleyhinde olan şeyi bilmektir diyorlar. Lehinde ve aleyhinde neler var? Şu şey benim abdestimi bozmaz mesela. Şu şey benim namazıma zarar vermez mesela. Şu durum benim orucumu bozmaz diye bilmek fıkıhtır. Ve bunu bilmek bizi ne yapıyor? Vesveseden kurtarıyor. Ya da aleyhimizde olanı bilmek. Şöyle yaparsam namazım bozulur. Şöyle yaparsam orucum bozulur. Şöyle yaparsam abdestim tam olmaz gibi bir şey bilmek yine bizi vesveseden kurtarıyor. Dolayısıyla acaba benim abdestim, namazım, orucum bozuldu mu, bozulmadı mı diye bir vesvese de bizi bırakmaz. Ya bozulmuştur ya da bozulmamıştır. Dolayısıyla vesveseden kurtulmanın en güzel yolu, en sağlam yolu fıkıh ilmini kendimize yetecek kadar bilmektir, ona sarılmaktır. Şimdi tekrar konumuza geliyoruz. Hatta bir dereceye varır ki o takva zanlıyla amelin daha evlasını arayan adam öyle bir dereceye varır ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Mesela bununla alakalı bazı misaller verelim. Malumunuz abdest alırken bile suyu israf etmemeli. Suyu israf etmek haram diye kabul edilmiş dinimizde. Bir defa uzuvlarımızı yıkamak, abdest için yıkamak farzdır. 3 defa yıkamak sünnettir. 4 defa yıkamak israftır. Dolayısıyla bazen daha iyi abdest alayım zannıyla, guslümü daha güzel alayım diye zannederek daha fazla su kullanmak dinimizce israf kabul edilmiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor, akan bir nehirde bile, bir akarsuda bile abdest alırken israf etmeyiniz diye buyuruyor. Dolayısıyla amelin daha güzelini ararken böyle bir tehlike de bizi ne yapıyor? Beklemiş oluyor. O zaman biz amellerimizi hangi çerçevede yapacağımızı iyice bilmemiz ve yanlış adım atmamak için de güzel bir şekilde bu ilmi tahsil etmemiz gerekiyor ki vesveseden kurtulalım. Amelin daha evlasını ararken harama düşebiliyor. İşte gusül için, abdest için böyle bir şey olabilir. Mesela bazen bir adam diyebilir, ben tesbihatta diyelim mesela, tesbihatta 34 defa Sübhanallah çekeyim, daha sevaplı. Hayır. Hazreti Peygamber aleyhisselam 33 defa şu Sübhanallah çekilecek diye emretmişse, o yolu göstermişse o artık bir anahtar gibidir, bir şifre gibidir, doğrusu odur. Diğeri daha fazla olsa bile daha güzel değildir. Mesela bazen bir insan ölecek duruma gelebilir açlıktan. Ölecek duruma gelen bir insan eğer şeriatta yenmesi haram olan mesela hınzır eti gibi bir şey yanında varsa ve ben kesinlikle hınzır etine bakmam deyip hayatına son verirse, açlıktan ölmeye vesile olursa, o zaman ne yapmış olur? Haram işlemiş, günah işlemiş olur. Ya inne zarureti tubihul mahzurat. Yani zaruret haramı helal derecesine getirir. İşte bakın burada fıkhı bilmemek, lehinde ve aleyhinde olan bir şeyi bilmemek insanı takva zannıyla yanlışa götürebiliyor. Hayatına son veremesin. Evet, Allah haram kılmıştır o domuz etini, o hınzır etini, ama normal vakitlerde, olağanüstü bir durum olduğu vakit senin ölmeyecek kadar, hayatının devamına vesile olacak kadar ondan alman icap ediyor. Şer'an yani. Evet. Tekrar okuyorum burayı. Hatta bir dereceye varır ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Bir misal daha verip ondan sonra geçelim. Şimdi bir insan 3 mil uzaklığına kadar su bulmayacağına kanaat getirirse, aradı ve bulamadı. Böyle bir adam ne yapması lazım? Teyemmüm yapması lazım. Teyemmüm bu durumda farz oluyor mu? Oluyor değil mi? Şimdi bu adam, ya ben su bulmazsam o zaman namazımı sonraya kazaya bırakayım diyebilir mi? Allah kum ile diyelim, toprak ile diyelim, temiz bir taş ya da bir tuğla ile abdest alma, teyemmüm yapmamızı bu manada bir ruhsat olarak bize açık bırakmış ve bunu bilmek bizi vesveseden kurtarıyor. Daha güzel bir şey bulana kadar, suyu bulana kadar ben teyemmüm de yapmayacağım dedirtmeyecek. Madem ki aradım ama bulamadım, vakit de çıkmak üzere, öyleyse ben teyemmüm alıp namazımı iade edeyim demesi gerekirken, daha güzelini arayayım, suyu bulayım, ondan sonra abdestimi arayayım ya da guslümü arayayım derse, bu adam amelin daha evlasını ararken harama düşmüş olabiliyor. Yanlışa girmiş olabiliyor. Evet. Bunlar vesvese. Ya da ilmi, özellikle fıkıh ilmini bilmemekten kaynaklanıyor. Evet. Abi malumunuz yani şu anda hemen hemen her evde ilmihal kitapları var.
Yani ilmihal kitaplarını okumamız çok gözümüyor.
Evet abi. Evet abi. Allah razı olsun. Yani ben özellikle ilmihal kitabında bundan dinimizin yaşayışıyla alakalı bütün bilgiler fıkıh ilmine giriyor. Dolayısıyla biz herhangi bir sağlam fıkıh kitabını, ilmihal kitabını alıp okuduğumuz vakit bunlara da biz vakıf olabiliyoruz. Allah razı olsun. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Bu da çok enteresan. Şimdi bir zamanlar bize bu soru çok geliyordu. Hocamlar da burada. Hocam ben ilim tahsil etmem için evet başörtümü açabilir miyim diyor bazıları. Peki. Şimdi bir tartalım meseleyi. Yani akıl hakim ya. Bir de dinimizin emirleri bizim için esas ya. İlmi tahsil etmek nedir? İlmi tahsil etmek farzdır değil mi? Ha. Ama karıştırmamız gereken bir şey var. İlimlerin bazısı farz-ı ayn'dır. İlimlerin bazısı farz-ı ayn'dır. Bazıları ise farz-ı kifayedir. Farz-ı ayn herkesin öğrenmek zorunda olduğu ilimlerdir. Bunlar da nedir? Dinimizi yaşayabilecek, uygulayabilecek kadar ilme sahip olmamız. Bu farz-ı ayn, herkes bunları öğrenmek mecburiyetindedir. Böyle bir durum için mi sen başörtünü açacaksın diyoruz? Hayır. Peki ne için? Fizik, kimya, biyoloji, herhangi bir ilmi tahsil etmek için, diyelim mesela herhangi bir okula gidip bu manada başörtümü açabilir miyim diyenlere diyoruz. Bunları öğrenmek lazım mı? El cevap lazım. Farz mıdır? El cevap farzdır. Peki hangi farz nevinden? Farz-ı kifaye. Cemiyette birilerinin bunu öğrenmesi, diğerlerinin mesuliyeti ne yapar? Ortadan kaldırır. Diğerlerine ne hükmüne geçer? Sünnet hükmüne geçer. Dolayısıyla burada o ilimleri, farz-ı kifaye nevinden olan ilimleri öğrenmek benim için sünnetse, o sünneti tahsil edeyim diye Allah'ın bana emrettiği, farz kıldığı, vacip kıldığı başörtüsünü açarsam ne oldu burada? Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettirmiş oluyor. Daha iyisini yapayım derken Allah muhafaza kendi ayağımızı kaydırmış olabiliriz. Evet. Dolayısıyla vesveseler başlar. Bu manadaki çok kardeşimizden bu gibi vesveseye dair ifadeler çokça duymuşuz. Acabalar artık sonu gelmeyecek bir duruma geliyor. Acaba böyle olur mu? Acaba burada mesul olur muyum? Acaba şöyle olur mu? Acaba böyle olur mu diye vesveseden artık ardı arkası kesilmez duruma geliyor. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder. Yani sünneti ararken vacibi terk ediyor. Acaba amelim de sahih oldu mu der, tekrar kılma, tekrar yapma durumu oluyor. Bu hal devam eder, gayet yese, yani ümitsizliğe düşer. Artık ben adam olamıyorum, olamayacağım diyecek bir duruma gelebiliyor Allah muhafaza. Şeytan şu halinden istifade eder. Böyle bir insan artık şeytan neydir? Oyuncağıdır. İstediği gibi onunla oynayabilir. İstediği gibi evirebilir, istediği gibi çevirebilir. İstediği zaman ayağını da kaydırır. Takva zannıyla bir işi yapıyor ise de bu adamı Allah muhafaza kendi elinde oynatabilir. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi var elhamdülillah. Muhakkik insanlarla, alimlerle beraber olduğumuz vakit bu meseleler çok güzel bir şekilde çözülür. Bakın, şu yaranın, şu vesvesenin bir değil, iki tane merhemini biz arıyoruz burada. Cenab-ı Hak bu büyüklerimizden razı olsun. Şefaatlerine nail etsin. Bizi onlardan hem dünyada hem ahirette uzak tutmasın inşallah. Dünyada da bize ilim cihetiyle şefaatçi oluyorlar. Manen şefaatçi oluyorlar. İnşallah ahirette de maddi olarak da fiziki olarak da inşallah bu zatların şefaatliğini inşallah göreceğiz. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. İki tane burada merhem var bu yaranın. Bu merhemleri inşallah bu akşam alıp buradan gidersek kendimizi inşallah bahtiyar addederiz. Birinci merhem. Bu gibi vesvese. Bu gibi vesvese. Kime layıktır? Ehli itizale layıktır. Yani mutezile dediğimiz batıl olan, hak olmayan bir mezhebe layıktır. Peki ehli sünnete layık mıdır? Hayır. Ehli sünnete layık değil. Niye? İzahı burada. Bu gibi vesvese ehli itizale layıktır. Ehli itizal dediği şu, onu izah edelim. Hasan-ı Basri Hazretlerinin talebeleri içerisindeyken sorulan büyük günah işleyen kafir olur mu olmaz mı diye bir suale karşı kendisi daha cevap vermeden Vasıl bin Ata ismindeki bir talebesi olan birisi evet kafir olur diyor ve verdiği cevaptan sonra da Hasan-ı Basri Hazretleri Vasıl bizden itizal ettiği demesine binaen bunlara bu Mutezile ismi vermiş. Dolayısıyla Vasıl bin Ata'nın başlattığı bu harekat, bu mezhep Mutezile diye anılıyor. Ama daha sonra farklı farklı fikirler, farklı farklı şeyler. Bunların özel olarak durumu nedir? Ehli sünnetten farkı nedir? Yeri gelmişken onu da izah edelim. Temel fark şu. Bütün meseleler bu uygulanabilir. Mutezile diyor ki böyle böyle bir durum var. Aklıyla tartar. Aklıyla bir hükme varır. Aklıyla bir neticeye varır. Aklın ulaştığı mertebeye, hükme, vahyi ya da sünneti hizmetkar olarak kullanıyor. Yani kendisi aklıyla bir şeye varıyor. Aklıyla bir hükme ulaşıyor. Bu budur der. Peki delilin nedir? Kendisine Kur'an'dan, hadisten, sünnetten delil getirmeye başlıyor. Akıl esastır, vahiy hizmetkardır. O mezhebin ortak olarak özelliği budur. Peki ehli sünnetten farkı ne? Ehli sünnette vahiy esastır. Allah'ın hükmü esastır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği şeyler esastır, hükümler. Akıl ise buna hizmetkardır. Bunun doğruluğunu ve haklılığını ortaya koymak için çalışır. Aradaki temel fark tamam mı? Ya. Birisinde akıl esas, vahiy hizmetkar. Birisinde vahiy esas, akıl hizmetkar. İşte burada da bu meseleyi görüyoruz. Bu gibi bir vesvese ehli itizale layıktır. Çünkü onlar derler. Onlar şöyle bir aklen bir neticeye ulaşmışlar. Derler. Medar-ı teklif olan efal ve eşya kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var sonra o hüsne binaen emredilmiş. Veya kubhu var, çirkinliği var. Sonra ona binaen nehyedilmiş. demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubuh zatidir. Emir ve nehi ilahi ona tabidir. Çok enteresan bir şey. Diyorlar ki aklen ulaştıkları netice şu. Allah bir şeyi niye emreder? Allah bir şeyi niye yasaklar, çirkin gösterir? Çünkü o şey zati itibariyle, esas itibariyle çirkin olduğu için buna binaen Allah yasaklamış, çirkindir diye söylemiş. Peki. Bir şey de zati itibariyle, esas itibariyle gayet güzeldir. Allah bu güzel olan şeyi de emretmiş diyorlar. Aklen ulaştıkları bu. Peki ne olur? Onlara göre esas olan eşyanın kendi mahiyetidir. Allah'ın emri ve yasağı onun mahiyetine tabi oluyor. Allah yasakladığı için çirkin olmuyor. Çirkin olduğu için Allah yasaklıyor diyorlar. Mesela sabah namazı diyelim esasında iki rekattır. Nefsül emirde de böyledir. İki rekat güzel olduğu için Allah öyle emretmiştir. Haşa. Sanki Allah mecburmuş gibi. O esasında güzeldir böyle. Güzel olduğu için de Allah onu emretmiş. Onun üç rekat olması zatında çirkindir. Onun için Allah üç rekat sabah namazını çirkin kılmış. Dolayısıyla sabah namazını üç rekat kılamazsınız diyorlar. Öyle midir? Ya, enteresan. Ve böyle bir durumda her zaman vesvese olur. Niye? Okuyorum. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubuh zatidir. Yani eşyanın zatında var. Domuz zatında çirkin olduğu için Allah yasaklamış. Koyun zatında güzel olduğu için Allah izin vermiş. Öyle mi peki? Soru sorayım. Mesela sorayım. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocukları kardeş oldukları halde evlendiler mi evlendiler mi? Evlenmediler mi? Peki çirkinse kardeş evliliği zatında Allah onu da yasaklaması icap ediyordu. Bakın yani fikirlerinin altı gevşek. Fikirlerin altında çürüklük var. Allah bir zaman şeriatını böyle kılar. Kardeşler evlenebilir. Daha sonra kendi şeriatını ve kendisi istediği gibi değiştirir. Kardeşler evlenemez. Allah emrettiği için güzel olur. Hazreti Adem Aleyhisselam çocukları için. Allah yasakladığı için çirkin olur. Sair zamanlardaki bütün kardeşlerin evlenmesi için. Oldu mu? Allah istediği gibi hüküm koymaya yetkili değil mi? Evet. Ama Mutezile burada ne yapıyor? Tökezliyor. Ve onların mezhebinde devamlı vesvese olur. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubuh zatidir. Emir ve nehi ilahi. Cenab-ı Hakk'ın emri ve Cenab-ı Hakk'ın yasağı ona tabidir. Eşyanın mahiyetine tabidir. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Bu mezhebe göre insan her ne işlerse vesveseye maruz kalır. Acaba amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır diye. Mesela sabah namazını kıldık. Bilmeden 3 rekat kılarsak problem var mı bilmeden? Bakın bizde yok. Niye? Bilmeden 3 rekat kılmışsak da diyelim bizim namazımız nedir? Sahihtir. Niye? Şimdi birazdan söyleyecek. Ama Mutezile'ye göre 2 rekat bile kılsa devamlı vesvese var. Acaba o güzel olan ve ona binaen de emredilmiş olan 2 rekatı ben Allah'ın emrettiği şekilde kılabilmiş miyim diye devamlı vesvese var. Ama bizde Allah'ın emri için namaza durduk mu? Evet. Allah'ın emrettiği gibi 2 rekat namaz kıldık mı? Evet. Ama farz edelim ki 3 rekat kılmışız bilmiyoruz. Allah'ın emri için namaza durduğumuz ve Allah'ın emrettiği gibi 2 rekat namaz kıldığımız için bizde vesvese olmaz. Esas nedir? Allah'ın emrini yerine getirmek. Doğru mu? Esas nedir? Allah'ın yasakladığı bir şeyden kaçınmak. Doğru mu? Dolayısıyla biz aklen ve bilerek Allah'ın emrettiğini yapmaya çalışırsak, Allah'ın yasakladığı şeyden de bilerek kaçınırsak, bizde kesinlikle mezhep olarak vesvese olmaz ve olmamalı. Bu gibi vesvese kime layıktır? Ehli itizale layıktır. Yani mutezile dediğimiz mezhebe layıktır. Bu sırrı bile keşfetmek bizim için büyük bir nimet. Yani çok kişiye belki sorsanız bunu diye mesela bilmeyebiliyor. Çoğu ilim okumuş insanlara sorsanız belki bu meseleyi bilmeyebiliyor. Ama biz ehli sünnet olarak vesveseye girmememiz gerektiğini akli ve mantıki bir delille elhamdülillah anlıyoruz, okuyoruz. Namaz kıldığımız vakit, oruç tuttuğumuz vakit, zekat verdiğimiz vakit. Mesela zekat 40'ta 1 diyor değil mi şeriat? 40'ta 1 güzel olduğu için Allah ona göre emretmiş diyor. Ama ya yanlış hesaplamışsam diye devamlı vesvese var. Ama biz hakikaten Allah'ın emrini yerine getirmek için, rızayı hak için ve bilerek bütün mal ve mülkümüzü ortaya koyup tamamıyla Allah'ın emrettiği şekilde 10'da 1 ya da 40'ta 1 durumuna göre seçtiğimiz için vesvese olmaz ve olamaz. Şimdi ehli sünnet vel cemaatin nasıl bir hüküm verdiğine geçiyoruz. Yine bize izah edildi ama bu mukaddime nevinden oldu. Ama mezhebi hak olan ehli sünnet vel cemaat derler ki Cenab-ı Hak bir şeye emreder sonra hasen olur. Allah iki rekat sabah namazını emreder, iki rekat ne olur? Hasen olur, güzel olur. Allah kardeş evliliğine izin verir, o güzel olur. Allah zekatın 40'ta 1 olduğunu emreder, o güzel olur. 30'da 1 emretmiş olsaydı 40'ta 1 vermek güzel olmaz, çirkin olur. Dolayısıyla Allah neyi emrediyorsa güzeldir. Rükuyu nasıl yapacağımızı Allah emretmiş, onu öyle yapmak güzel olur. Farklısını yapmak çirkin olur. Allah namazda namazın ifadelerinden başka bir şey kullanamazsınız diye yasak koyduğu için farklı bir şey kullanmak ondan dolayı çirkin olur. Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur. Nehyeder, yasaklar, sonra kabih olur, çirkin olur. Demek emir ile güzellik, Allah bir şey emretmesiyle güzellik, nehi ile çirkinlik tahakkuk eder. Yasaklamakla da çirkinlik tahakkuk eder. Çirkinlik olur. Allah koyunu izin vermiş koyun etine. O zaman güzeldir. Allah domuzu yasaklamış. Öyleyse çirkindir. Mesele bu. Hüsn ve kubuh, güzellik ve çirkinlik, mükellefin, yani abid olan, kul olan mükellefin ıttılaına bakar. Haberinin olmasına bakar. Haberi yoksa o çirkin olmaz. Enteresan. Allah'ın emri için yola çıktın mı? Evet. Allah'ın emrini yerine getirdim diye biliyor muyum? Evet. Ama bilmiyorum ki ben bir yerde yanlışlık yapmışım. O zaman çirkin olmaz. Oldu mu? Ama bilerek yanlış yaptık mı? Orada problem var tabii. Mükellefin ıttılağına bakar ve ona göre takarrur eder. Demek ki güzellik ve çirkinlik mükellefin bilmesine bakıyor. Ve ona göre hüküm alıyor. Şu hüsn ve kubuh ise suri ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefsül emirde varmış. Mesela sabah namazını kılarken ya da öğle namazını kılarken. Öğle namazı kaç rekat? 4 rekat değil mi? Farz olarak. 4 rekat. Şimdi ben burada kendim bilmediğim halde 4 rekat kıldığımı zannettiğim halde 5 rekat kıldığımı farz edin. Ne oldu? Namazını ve abdestini fesada verecek, bozacak bir sebep nefsül emirde var. Lakin sen ona hiç muttali olmadın. Fakat sen farkında değilsin. 4 rekat kılmışsın gibi biliyorsun. Ve ona göre kıldın. Ve bitirdikten sonra da elhamdülillah namazımı eda ettim diye de biliyorsun. Senin namazın ve abdestin, abdest olarak da öyle, abdestini bozacak bir şey var ama sen bilmiyorsun. Mesela diyelim ki Şafiler için söyleyeyim. Vücudunun bir tarafında bir kanama var mesela. Ama bilmiyor. Vücudunun bir tarafından bir kanama olursa Hanefilere göre abdest bozulur mu? Bozulur. Peki haberimiz yok. Namaz kıldık. Ne olacak? Namaz mı sahih? Çünkü ben abdestim sahihtir. Abdestim Allah'ın emrettiği şekilde alınmıştır diye biliyorum. Ve ona göre de o niyet üzere namazımı eda ediyorum, ibadetimi yapıyorum. Fakat benim bilmediğim şekilde abdestimi bozacak bir durum nefsül emirde olmuş ama ben ona hiçbir şekilde muttali olmadım, haberim olmadı. Senin namazın da, abdestin de, sair ibadetlerin de bu durumdaysa nedir bu? Sahihtir. Vesvese var mı?
Yok.
E niye vesvese giriyoruz? Hem sahihtir hem de hasendir. Mutezile der. Bakın Mutezile şimdi ne diyor? Hakikatte kabih ve fasittir. Normalde 4 rekat olduğu için öğle namazı Allah ona binaen emretmiş mi? Evet. Ama sen 5 kıldın. Hakikatte diyor Mutezile Allah emrettiği için değil. O böyle olduğu için güzel ve Allah ona binaen emretmiş. Dolayısıyla sen 5 rekat kıldıysan hakikatte nedir senin namazın? Fasittir diyor. Kabihtir diyor. Çirkindir diyor. Lakin senden kabul edilir. Niye? Çünkü cehlin var, bilmedin ve özün var. Dolayısıyla sen devamlı vesveseye girebiliyorsun. Fakat cehlin olduğu için, bilmediğin için, bilmeyerek 5 rekat kıldığın için namazın hakikatte fasittir, çirkindir, kabihtir. Lakin Allah rahmetiyle senden kabul eder. Biz ne diyoruz? Hakikatta namazımız sahihtir, güzeldir. Allah'ın emrini yerine getirmek için yaptık. Ve 4 rekat olarak kıldığımızı zannederek, bilerek yapmışız. Bu namaz, bu durumda namazımız sahihtir, hasendir, güzeldir. Ya, bu ne?
Namazı bitirdik, abdestsiz şüphesi geldi. Hani unutmuşuz, abdestsizmiş evet. Gibi hissettik.
Evet.
Bu da sahih mi?
Şimdi şöyle, eğer biz abdest aldığımızı kesin biliyorsak, abdest aldığımızı kesin biliyorsak, daha sonra abdestim var mı yok mu, bozulmuş mu bozulmamış mı gibi bir his bize geliyorsa, bizim abdestimiz sahihtir. Geçerlidir. Oldu mu? Dolayısıyla bunların hepsinin önünü fıkıh kesiyor. Sohbetin başında zaten ondan dolayı söyledik. Fıkıh ilmini bilmek vesveseyi bitirir. Evet. Evet. Ya. Elhamdülillah. Yani bir şeyin hakikati haldeki durumu. Oldu mu? Nefsül emirde, hakikati halde benim namazımı bozacak bir durum var ama ben bilmedim. Bilmediğim için özrüm var ve muttali olmadığım için, haberim olmadığı için de Allah'ın emrini yerine getirmek ve Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmek için o namazı, ibadeti yerine getirdiğimden dolayı hasendir, sahihtir. Öyleyse ehli sünnet mezhebine göre zahiri şeriate muvafık olarak işlediğin amel ne? Ben zahiren görünüşte ilmim de ona yetiyor, hissim de ona yetiyor. İbadetimi, namazımı, zekatımı, guslümü, abdestimi Allah'ın emrettiği şekilde yaptığım kanaatinde olduğum için, zahiri şeriata muvafık düştüğü için, oldu mu? Nefsiyle mi konuşmuyoruz? Zahiri şeriata, şeriatın görünüşüne göre uygun bir ibadet tarzı olduğu için, acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme. Sahihtir yani. Hasendir yani. Fakat kabul olmuş mu de, gururlanma, ucbe girme. Oldu mu? Yani namazım sahihtir. Haccım da sahihtir. Guslüm de sahihtir. Şu da sahihtir, bu da sahihtir. Yani Allah'ın emrini yerine getirmek ve Allah'ın emrettiği tarzda yaptığımdan dolayı benim o ibadetim sahihtir. Peki kabul olmuş mu?
Bilmiyoruz.
Değil mi? Bilmediğimiz için acaba kabul olmuş mu de, gururlanma, ucbe girme. Yani ameline güvenme. Müthiş değil mi? Birisi diyor, hakikatte kabihtir, fasittir. Cehlin olduğu için Allah senden kabul ediyor. Oldu mu? Biz diyoruz ki hayır, sahihtir, hasendir, güzeldir. Fakat Allah kabul etmiş mi, etmemiş mi bunu bilmiyoruz. Onun için amelimizin ihlaslı olması için hem çalışacağız hem de insanlardan da dua alacağız. Günahsız ağızla yapılan dualar makbuldür. Dolayısıyla camiden çıkışta Allah kabul eylesin gibi bir duanın elbette yeri vardır yani. Bilmiyoruz çünkü. Elhamdülillah. Bazı fıkhi şeyler var. Bunlar yeri gelmişken söyleyelim. Aklınıza da geldi. Başkanın da aklına gelebilir. Mesela diyelim ki Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Ya da Zamm-ı Sure bitti, rükuya gidiyoruz. Bu esnada hemen sizin hissinize bir vesvese gelir. Fatiha'yı okumadım diye. Bu durumda ne yapılır? Fatiha'yı okumuşuz gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın, fıkıh bize bunu ifade ediyor. İlmihaller bize bunu ifade ediyor. Alimlerimiz bize böyle bir ruhsat veriyor. Sakın ona takılma. Vesveseye girme, kendini zora düşürme. Sen Fatiha'yı okumuşsun gibi devam et. Kesin bir delile dayanmıyorsa. Oldu mu? Diğer mesela, affedersiniz, tuvaletten çıktık ve orada üzerimize baktık, bir ıslaklık var. Kesin kes bir idrar olduğu kanaatinde değilsek burada ne yapıyoruz? Ona takılmıyoruz. Ama o necaseti de temizlemeye çalışırız, o ayrı. Ama vesveseye girmek için kesin bir sebep olmadığından, kesin bir delil olmadığından girmemeye şeriatımız, fıkhımız, bu gibi ilimlerimiz mani oluyor. Elhamdülillah. Oldu mu arkadaşlar? Mesela diyelim ki abdest ve gusül alırken çokça vuku bulan bir vesvese var. Abdestimizi aldık. Tamam, gidip namaz kılacağız. Hemen bir his gelir. Abdestin olmadı, filan uzvunu yıkamamışsın diye. Ya da gusül abdesti aldık. Tam giyindik, çıkacağız. Hemen bir vesvese gelir. Senin bir tarafın kuru kaldı diye. Eğer bu bir defa gelmişse bize, o zaman bizim o uzvumuzu yıkamamız lazım. Bir defa geliyorsa, bir defa gelmişse. Çünkü bu alelade bir şey değil. Bir şey olabilir, hikmeti olabilir diye alacağız. Ama her zaman olan bir şeyse hiçbir şekilde ehemmiyet vermeyeceğiz. Benim abdestim de, guslüm de sahihtir diyeceğiz. O sese kulak vermeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Oldu mu? Ne güzel ya. Abdestimizi aldık, ses geldi, vesvese geldi, abdestinin sahih olmadığı yolunda bir ifade geldi size vesvese olarak. Hayır kardeşim, benim abdestim sahihtir diyeceğiz. Gusle dair bir şey geldi, hayır kardeşim, benim guslüm de sahihtir diyeceğiz ve ibadetlerimize bakacağız. Ben ilk sohbette bahsetmiştim. Bizim bir kardeş vardı, 8-10 defa gusül abdesti alıp giyinip çıkacak tekrar. Bu adama ne ömür yeter, ne his yeter, ne su yeter, ne bir şey yeter ya. Adam kafayı yemiş arkadaşlar. Bakın, bunu bilmemekten. Sana her zaman gelen bir şey mi? Evet. Sen arkana bakma, git. Namazını da, ibadetini de yap. Günahı da bizim olsun. Ama giydik, baktık ki bir şey geldi bize. İlk defa geliyor. Ve hakikaten de vesveseye giren hassas bir insan da değiliz. O sese kulak verin. Oldu mu? O sese kulak verip hangi ağza uzuv yıkanmadığı diye bize o şey gelmişse o uzuvumuzu yıkayıp yolumuza devam edebiliriz. Evet. Mesela diyelim ki namazınızı kılmışsınız ya da kılmamışsınız. Ne olsun? Yatsı namazı olsun. Şu anda o vakitte olduğumuz için. Ve vakit daha çıkmamış. Acaba namazımı kıldım mı? Bakıyorsunuz ki hiçbir yerde namaz kıldığınıza dair bir vakit oturtamıyorsunuz. O zaman o namazınızı kılmanız lazım. Ama vakit çıkmış. 3 gün evvel acaba öğle vaktini kılmış mıydım, kılmamış mıydım? Onu artık takılıp da vesvese etme diyor. O namazını kılmışsın gibi yoluna devam et.
Şöyle bazen oluyor. 4 rekat farzı kılıyorsun. Hani biz hep fazlasından bahsettik. Eksiğini çalışma.
Evet. Eksiği de aynı.
Yani 3 rekat
tabii
kıldığın gibi bir his geldi.
Tabii.
Yenilemek mi lazım?
Ya dedik ya işte 5 olunca öyle olduğu gibi 3 olunca da öyle. Tabii. Vesveseye kapılmamak var bizde. Ama sen kesin bir delile dayanıyorsan mesela yanında birisi var sana diyor ki kardeşim sen 3 rekat kıldın mümkünse iade et. Sen o kardeşim vesveseye niye bizi sokuyorsun demek meşhur şeyinde değilsin, durumda değilsin. Sen orada ona şey ve çok bu bir delildir. Delile dayandığı için 4 rekatı kılman gerekiyor. Oldu mu? Anladınız.
Böyle bir mesela vesvese girdiği zaman örneğin namazda hani 4-5 işte sen şerdesi yapsak ki olur mu olmuyor mu? Hani işte
böyle. Yani 4'ten şey 3'ten ve 5'ten dolayı sevcesi yapılmaz. Oldu mu? Kesin işte orada vesveseyi bitiriyor işte orada. Ha, o zaman... Ama bir şey var kesin delil vacibi sen terk etmişsin. Ya da bir farzı geciktirmişsin. Orada sizin sevcesi yapmanız lazım. Çünkü kesin bir delil var. Kesin bir durum var. Kesin olduğundan dolayı vacibi terk etmek ya da farzı ertelemek gibi bir durum olduğundan dolayı kesin bir bilgi var. Kesin de diyorsun ya ben burada bir yanlış yaptım. Orada sizin böyle bir sevsesi yapmanız lazım. Ama vesveseden dayanıyorsa yapmamak lazım.
Abi şimdi abdest varmış gibi namaza duruyoruz. Tam hani namaz bitti selam vereceğiz. Abdestlerimizin olmadığını fark ediyoruz.
Orada bırakıyorsun.
Orada tekrar kılmamız mı lazım?
Yok orada bırakıyorsun. Gidip abdest alıp şey yapıyorsun. Oldu mu? Yaptın mı öyle bir şey?
Zeynel abinin sorduğunun şeyi seninkinin zıttı. Sorduğuna güzel.
Evet. İkinci merhem arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Doktorumuz ve hekimimiz sağlam. Doktor ve hekim sağlam olunca bunlar temel. Ve bu temelden de aldığımız bilgilerden fıkhi meseleleri de birkaç böyle çarpıcı örnekle beraber de süsledik mi? Değil mi? O temel bilgilerin üzerine de bunları da bina ettik mi? Çok güzel bir şekilde elhamdülillah bu vesvese bahsini alemimizde hallediyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Ne kadar şükretsek azdır yani. Ya. İkinci merhem. Dinde hareç yoktur. La harace fid din. Dinde zorluk yoktur. Bu şer'i bir kaidedir. Şer'i bir kaide. Dinimizde zorluk yok. Eddinu yusrun. Dinimiz kolaylıktır. Oldu mu? Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Ama biz dinimizin bu kadar emri, tavsiyesi, yol göstermesi olduğu halde kendi elimizle dinimizi zorlaştırıyoruz. Ve kendimizi adeta bir kafesin içerisinde hapsediyoruz. Oldu mu? Ya bu lakaytlığa girelim anlamına gelmez. Vesveseye girmeye ihtiyaç yok manasında kabul edin yani. Dinde hareç yoktur. Dinde zorluk yoktur. Madem dört mezhep haktır. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam, İmam-ı Maliki, İmam-ı Hanbel Hazretlerinin kurdukları, sistemleştirdikleri dört mezhep bizim için hak mı? Hepsinin birleşiminden hası olan mezhep ehli hak olan ehli sünnet vel cemaat değil midir? Evet. Evet biz Hanefi'ye tabiyiz. Ama vesveseye girmemek için bazen lazım olsa biz filan mezhebin de hak olduğunu biliyoruz bu meselede. Onun da böyle bir ruhsatı vardır deyip o yola sülük etmek, o yola girmek de bizim için açıktır. Oldu mu arkadaşlar?
Mezhep değiştirmek için herhangi bir şey yapmak
yok. Niyet etmek yetiyor abi. Evet. Madem dört mezhep haktır. Madem bir kaide daha. İstiğfara müncer olan insanı istiğfara çeken, sevk eden der ki kusur ise, kusurunu anlamak ise gurura müncer olan, insanı gurura götüren hüsnü amelin rü'yetine, amelini güzel görme durumuna böyle vesveseli adama müracaattır. Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp gurura düşmektense amelini kusurlu görse istiğfar etse daha evladır. Bir soru. Bir insan yaptığı amelini %100 doğru olduğunu kabul edelim. %100 doğru yapmış, dört dörtlük amel yapmış. Ama neticesinde gururlanıyor. Benim gibi abid gösteriniz diyor mesela. Benim gibi bir abid var mı bu dünyada? Şu mescitte, şu medresede diye gururlanarak söylüyorsa bu mu daha iyi? Yoksa bu adam kendisine göre eksik ibadet yapıyor, nakıs ibadet yapıyor ve devamlı bundan dolayı da istiğfar ediyor Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi benim amelim eksiktir, kusurludur ama Ya Rabbi sen rahmetin de sonsuzdur, beni affet demek mi daha evladır? Bunu da getiriyor bize. Dolayısıyla amelini eksik görmen, en mükemmelini yapacağız o ayrı. Ama amelini eksik görmen de yine netice itibariyle hayırdır ya. Çünkü senin devamlı nereye sevk ediyor? İstiğfara sevk ediyor. Allah'ın huzuruna iltica etmeye sevk ediyor. Gururlanmaktan seni muhafaza ediyor. Büyük bir nimet ya. Ya. Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, eksik görse, istiğfar etse, mağfiret dilese daha evladır. Madem böyledir, sen vesveseyi at. Vesveseyi at. Şeytana de ki, şu hal bir hareçtir. Bir zorlamadır, bir zorluktur. Hakikat-ı hale muttali olmak güçtür. Ya, hakikat-ı hale muttali olmak, haberdar olmak, bilgi sahibi olmak güçtür, zordur. Dindeki yüsre, dindeki kolaylığa da münafidir, zıttır. Eddinu yusrun, din kolaylıktır. La haraca fiddin, dinde zorlama yoktur. Esasına muhaliftir. Enteresan değil mi? Dolayısıyla biz İslam dininin mensubuyuz. İslam dini bizi vesveseden muhafaza edecek her türlü güzel kaideyi, kuralı koymuştur. Biz kendimizi muhafaza etmek için bunlara sarılmamız gerekiyor. Sarılmadığımız vakit ne olur? Dinimizi bilmediğimiz vakit ne olur? Böyle şeylerle debelenip dururuz. Onun için herhangi bir durum oldu, sorularla İslamiyet'e sorun. Böyle bir durumda benim abdestim, guslüm, namazım, haccım, zekatım nedir? Bilmiyorsak da. Elhamdülillah vesveseyi izale edecek güzel bir sistemi, dünyanın her tarafına yayacak bir sistemi Allah nasip etti. İnternet işte. Oldu mu? Vesveseye girmeye gerek yok. Elbette böyle amelim bir mezhebi hakka muvafık gelir. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerinden bir kıssa anlatılıyor. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri biliyorsunuz Hanefi fıkhında İmam-ı Azam'dan sonra hemen hemen en yetkili kişi. En yetkili ağız, en yetkili insan. Otoriter yani. Hamama gidiyor cuma günü ve hamamda yıkandıktan sonra da guslünü alıp öylece cumaya gidiyor. Cumayı da kıldıktan sonra ondan sonra çıkıyor ve bir şaiye yayılıyor. O İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'nin gusül abdesti aldığı hamamda su haznesinde bir fare bulunmuştur. Ölü bir fare. Hanefi mezhebine göre bunun o abdest aldığı, gusül aldığı su tahir değil, temiz değil. Ve geçmiş zaten durum. Hani ibadetten evvel haberi olsa ona göre şey yapar. Biz de Şafii kardeşlerimizin hükmüne tabiiz deyip yoluna devam ediyoruz. Bitti mi vesvese? Daha ne istiyoruz ya? Hani bunu diyelim mesela Ahmet, Mehmet, Ali, Veli dese dersiniz ki acaba fihi nazarun, araştırması gerekir. İmam-ı Ebu Yusuf dedi mi bitmiştir arkadaşlar. Bundan daha güzel örnek olur mu? Elhamdülillah. Evet. Mesela namaza başlamadan evvel bir Hanefi kardeşimiz vücudunda kanamış bir yer görse abdest alması lazım namaz kılması için. Doğru mu? Namazın ortasında haberi oldu. Vücudunun bir tarafına baktı. Kanıyor. Ne yapması lazım? Abdest alması lazım. Daha namazda. Fakat namazı bitirmiş. Ondan sonra bir tarafa çekilmiş işine gücüne. Sonra bakıyor ki kanama var. Vesveseye girmez. Bu namazdan sonra olduğu için tekrar gideyim namazımı iade edeyim demez. Bakın. Velev ki nefsül emirde bu kanama namaza başlamadan evvel başlamış olsa bile kesin bir delil yoksa buna dair bu adam ne diyecek? Ben namazımı kılana kadar abdestim vardı. Namazdan sonra bu olmuştur deyip vesveseye girmeden yoluna devam. Elhamdülillah. elbette böyle amelim bir mezhebi hakka muvafık gelir. O bana kafidir. Oldu mu? Velev ki ondan evvel olmuşsa ama kesin bir şeye dayanmıyorsa, delile dayanmıyorsa, zaten Şafii kardeşlerimizin bir çizme dolusu kanı aksa da abdesti bozulmaz. Dolayısıyla biz Şafii kardeşlerimizin o hükmüne o anda ne yapıyoruz? Tabi hocam, mesbise girmeyiz. Yok efendim, kan çıktı mı abdestimiz olmaz, abdestimiz bozulmuştur, öyleyse namaz da olmaz, şu bu değil. Takılmayacağız orada. Oldu mu? Peki gidip abdest alıp tekrar namazı kılalım mı? Yaparsa Allah mübarek etsin. Ama vesveseye girme. Oldu mu? Tekrar namazı iade etmek mecburiyetine de değilsin. Daha güzelini yapayım dersen vesveseye girmemek şartıyla daha güzelini yapmaya çalışsan Allah mübarek etsin. Hem laakal, en azından ben aczimi itiraf ederek ibadeti layık-ı veçh ile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhamet-i ilahiye dehalet edip kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Elhamdülillah. Bu durumum da şuna vesiledir. Ben gurura girmekten kendimi muhafaza ettim. Bu durum beni gurura düşmekten muhafaza etti. Allah'ın huzuruna gitmeye, ondan af dilemeye, istiğfar etmeye, kusurumu Allah'ın huzuruna arz etmeye de vesile oldu diyeceğiz. Ve elhamdülillah deyip yolumuza devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alamin.